Ayrım 6.
Başlarken ne tür şeylerle ve böceklerle karşılaşacağınızdan emin değilsinizdir. Çok geçmeden yorulur ve işi bitirmeden bırakırsınız. Böylece kiler, kiler olarak kalır. Bir oturma odası olmaya pek uygun değildir. Fakat bilinçaltı zihnin kilerini temizlemediğimiz sürece, bilinçli zihni kontrol ettiğimizden asla emin olamayız. Bu nedenle bilinçaltı zihnin bu karanlık bölgesini temizlemenin yollarını bulmalıyız. Bunu nasıl yaparız? Bir mürekkep hokkasını temizlemek istediğimizi farz edelim. Bunu nasıl yaparız? Hokkaya temiz su koyarız. Kuru mürekkep ıslandıkça bir süre daha koyu renk su çıkar. Sonra daha temiz ve daha az mürekkepli su gelir. Sonunda mürekkebin izi bile kalmaz. İçine temiz su dökmek hokkadan temiz su çıkmasına neden olur. Bilinçaltı zihni temizlemenin yollarından biri, zihne kutsal düşünceler akıtmak ve içimizin derinliklerine inmelerine izin vermektir. Kutsal düşünceler saf su gibidir. Ancak belli bir aşamada içimizden çıkan koyu renk su bizi korkutmamalıdır. Eğer kutsal düşünceleri akıtmayı sürdürürsek, içimizden kutsal düşüncelerin çıktığını keşfettiğimiz bir an gelecektir. O zaman bilinçaltı zihnin temizlendiği kabul edilebilir. Ve yine o zaman bilinçli zihnin kontrolü zor olmaz. Bilinçaltının sadece kötünün deposu olduğunu düşünmemeliyiz. Bilinçaltı aynı zamanda geçmişteki tüm iyi ve asil düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi tohum halinde depolar. Böylelikle bilinçaltımızda depolanmış olanlar zihni kontrol etme çabalarımıza hem yardım eder hem de engeller. Bizim işimiz bu engellemeyi en aza indirgemek ve yardımı arttırmaktır. Sri Krishna Gita'da Arjuna'ya yoldan sapan bir yoginin belasını bulmadığını temin eder. Zira iyi işler depolanmıştır ve sonraki doğuşunda önceki bedeninde kazandığı bilgiyle anlayışla birleşir. Önceki bedende kazanılan bilgiyle bu birleşme, bu yaşamda zihnimizi kontrol etme çabalarımızda bilinmeyen güçlü bir faktör olabilir. Eğer önceden kazanılan bu bilginin belli bir yeri varsa, bu yer bilinçaltı zihindir. Bu nedenle zihni kontrol etmek için bilinçaltında önemli bir çalışma yapılmalıdır. Öte yandan, eğer yaşamın amacına ulaşmayı, yani üst bilinç durumunu yaşamayı hedeflemiyorsak, bilinçli ya da bilinçaltı zihnimizi gerçekten kontrol edemeyiz. Zihni bozan ve huzursuz eden tüm bağımlılıkları, hoşlanmamaları ve aldanışları yıkan sadece üst bilinç durumunun deneyimlenmesi ya da tanrı vizyonudur. Bu sebepten zihni kontrol etme çabalarımız bir yandan bilinçaltı zihne, diğer yandan da üst bilince yönelik olmalıdır. Diğer bir deyişle tüm varlığımız zihni kontrol etme sürecine girer. Swami Vivekananda zihni kontrol etme işinin büyüklüğünü vurgulayarak çalışma ve çabalarımızın neden bilinçli alanla sınırlı kalamayacağını açıklıyor. Önümüzdeki görev çok büyük. Öncelikle içimizde otomatik hale gelen bu derinlere batmış engin düşünceler kitlesini kontrol etmeliyiz. Kötü edimler hiç kuşkusuz bilinçli alandadır. Fakat kötü edimi ortaya çıkaran neden bilinçsiz, görünmeyen ve bu nedenle daha çok güçlü alanlarda yatar. Bu nedenle Swami Vivekananda itiraz kabul etmeyen nedenler yüzünden bilinçaltını kontrol etmenin önemini vurguluyor. Şöyle diyor. Pratik psikoloji tüm enerjisini her şeyden önce bilinçaltını kontrol etmeye yöneltir ve biz bunu yapabileceğimizi biliriz. Neden? Çünkü bilinçaltının nedeninin bilinç olduğunu biliriz. Bilinçsiz düşünceler derine gömülü milyonlarca eski bilinçli düşüncelerimizdir. Eski bilinçli edimler taşlaşmıştır, onlara bakmayız, onları tanımayız, onları unuturuz. Fakat dikkat edin, eğer kötünün gücü bilinçaltındaysa iyinin gücü de öyledir. İçimizde depolanan pek çok şey vardır. Bunları unuturuz, düşünmeyiz bile ve bunların çoğu çürür, tehlikeli hale gelir. Bunlar ortaya çıkar. İnsanlığı öldüren bilinçaltı nedenler. Bu sebepten gerçek psikoloji bunları bilincin kontrolü altına sokmaya çalışır. Buradaki büyük görev insanı kendisinin tam hakimi kılmak için canlandırmaktır. Karaciğer vesaire gibi bedenimizin içindeki organların otomatik ediminin bile emirlerimize boyun eğmesi sağlanabilir. Fakat bütün iş bilinçaltının kontrolüyle bitmez, dahası vardır. Swami Vivekananda şöyle öğretiyor. Bilinçaltının kontrolü çalışmanın ilk kısmıdır. Bundan sonraki safha bilincin ötesine geçmektir. Tıpkı bilinçaltının bilincin altında çalışması gibi bilincin üstünde de başka bir çalışma vardır. Bu üst bilinç durumuna ulaşıldığı zaman insan kutsallaşır ve özgürleşir. Ölüm ebedilik, zayıflık, sonsuz güç ve esaret, kurtuluş haline gelir. Üst bilincin hedefi sonsuz alemi budur. Bu konudaki öğretisini perçinlemek için şöyle diyor. Bu nedenle iki misli bir çalışma olması gerektiğini anlıyoruz. İlkin var olan, iki olağan akım olan İda ve Pingala'nın doğru çalışması aracılığıyla bilinçaltı edimi kontrol etmek ve ikinci olarak bilincin bile ötesine geçmek. Kitaplar ancak uzun süre öze odaklanma uygulaması yaptıktan sonra bu gerçeğe ulaşanların yogi olduğunu söyler. Sonra şuşumla açılır ve bu yeni geçide daha önce hiç girmemiş olan bir akım yolunu bulur ve yavaş yavaş değişik nilüfer çiçeği, mecazi dilde böyle adlandırıyoruz, merkezlerine yükselir. Ta ki nihayet beyne ulaşana dek. O zaman yogi gerçekte ne olduğunun bilincine varır, yani Tanrı'nın kendi olduğu. Burada anlatılan zihin kontrolüne yardım eden Raja Yoga yöntemi olan Pranayama yoluyla Kundalini'nin uyanmasıdır. Pranayama daha önce de bahsettiğimiz gibi bulunması pek zor olan uzman bir öğretmenden kişisel olarak öğrenilmelidir. Ölçülü ve ciddi olanlar ve böyle bir öğretmen bulacak kadar talihli olanlar ondan öğrenebilirler ve zihinlerini kontrol etme işi daha kolaylaşır. Fakat zihinleriyle mücadele eden ve onu kontrol etmek isteyenlerin çoğunluğu ne pranayama uygulamak için çok hoş bir ortamda yaşarlar, örneğin duman dolu bir şehirde ikamet ederler, ne de bunu uzman bir öğretmenden öğrenme fırsatına sahiptirler. Bu nedenle çoğu insanın inanç ve gayretle uygulandığında aynı derecede etkili olabilecek başka sistemlere dayanması gerekiyor. Bu uygulamaların içinde en etkilisi Om hecesini anlamı üstüne meditasyon yaparak tekrarlamaktır. Kundalini, görünmeyen ruhsal güç, bir insanda uyandığı zaman idaresi güç olan bilinçaltı zihnin kontrolü ele geçer. Fakat Raja Yoga yöntemiyle Kundalini'yi uyandırmayı çoğu insan gerçekleştiremez. Neyse ki kişinin ruhsal bilincinin uyandırılabileceği başka uygulamalar da vardır. Sri Ramakrishna şöyle öğretiyor. İnsanın ruhsal bilinci sadece kitaplar okuyarak uyanmaz. Kişi Tanrı'ya dua da etmelidir. Kişinin Tanrı'ya ulaşma arzusu yüksekse Kundalini uyanır. Kişi Bhakti yolunu izlerse Kundalini hızla uyanır. Bir gün bir müridi Swami Brahmananda'ya şöyle sorar. Efendim, Kundalini nasıl uyandırılabilir? Swami yanıtlar. Bazılarına göre bazı egzersizler vardır. Fakat ben bunun en iyi şekilde kutsal ismin tekrarlanması ve meditasyon yoluyla yapılabileceğine inanıyorum. Çağımıza en uygunu Japam uygulaması ya da Tanrı'nın ismini sürekli tekrarlamak ve bunun üstüne meditasyon yapmaktır. Bundan daha kolay bir ruhsal çalışma yoktur. Fakat meditasyona mantra, mistik sözcük eşlik etmelidir. Böylelikle dua, kutsal ismi tekrarlama ve meditasyon gibi Bhakti yolunun ruhsal uygulamaları yoluyla ruhsal potansiyelimiz uyanır ve bu uyanan güç bilinçaltı zihninin zorluklarını kolayca halleder. Bu nedenle kimsenin Raja Yoga uygulayamadığı için bilinçaltı zihnini kontrol etme yolunun kendisine kapalı olduğunu düşünmesine gerek yoktur. Yoktur çünkü dünyada kutsal ismi tekrarlayamayacak kadar aciz olan kimse yoktur. Eğer varsa henüz zihni kontrol etme zamanı gelmemiştir. 28. Zihnin oyunundan sakının. Zihnin bazen kendine yani bilinçaltının bilince bir oyun oynadığını bilmeliyiz. Bilinçli düzeyde bir zayıflık ya da bizi ayartan bir şeyle mücadele ederken birden zihnimizin gözünün önünde çok daha zor bir durumun resmi parlar ve korkuyla dolarak merak ederiz. Eğer böyle zorluklarla kuşatılırsam ne yaparım? Geleceğimizden kaygılanırken şimdiki halimiz sendeleyip düşer. Hazırlıksız yakalanarak bizi ayartan bu düşünceyle sürüklenip gideriz. Bu sabotajı nasıl önleriz? Bunu sadece zaman düşüncesini netleştirerek yapabiliriz. Alman mistik Meister Eckhart'ın söylediği gibi, sonsuzluk bu anın yüreğindedir. Her anın sadece bu an olduğunu açıkça görmeliyiz. Eğer bu ana özen gösterirsek tüm geleceğimize özen gösteririz. Eğer bu an için ve her zaman sadece bu an için bizi ayartan şeylere teslim olmazsak asla da teslim olmayız. Bu nedenle nasıl bir durum içinde olursak olalım, bu an için azmimiz sağlam olsun. Başarırız. Gelecek mayadan başka bir şey değildir. Şeytanın şimdiki zamanı feshetmesine izin verirken gelecek hakkında kaygılanmak aptallıktır. Ruhsal yaşamın meydan okuyuşu çok basittir. Sadece bu an için iyi, ahlaklı ve kendimizin hakimi olmak. Bu anın dışında kaygılanmamız gereken zaman hangisidir ki? 29. İnananlar zihin kontrolünde avantajlıdırlar. Tanrı'ya inananların zihin kontrolü söz konusu olduğu sürece inanmayanlara göre bir avantajları vardır. İçten bir şekilde Tanrı inancı kazanıldığı zaman zihnimizi kontrol etmek için güçlü bir yardım alırız. Kendini adama yoluyla Tanrı'ya karşı duyulan şevk gelişir ve bu şevk zihin kontrolünün önündeki engelleri kaldırarak mucizeler yaratabilir. Sri Ramakrishna'nın sözleriyle, tıpkı kaplanın diğer hayvanları yemesi gibi Rab için duyulan şevk kaplanı da şehveti, öfkeyi ve diğer güçlü hisleri yer. Bu şevk bir kez yüreği kaplayınca şehvet ve diğer güçlü hisler kaybolur. Vrindavan'ın gopileri Krishna'ya karşı duydukları şevk nedeniyle bu zihin halindeydiler. Şehvet, öfke ve diğer güçlü hisler kaybolduğu zaman zihin arınır. Arı bir zihin kolay kontrol edilir. Fakat inançsız insanların bu inançsızlıklarından vazgeçmezlerse Tanrı'ya karşı şevk duyamayacaklarından bunun için uzun ve çok çalışmaları gerekir. Sri Krishna şöyle öğretiyor. Kendini bana adayan ama kendi duyularının hakimi olmayan ve duyu nesneleriyle sorunları olan biri bile kendini böyle güçlü adadığı için genellikle bunlara kapılmaz. İnanan kişiye bu zihin aralığının gelmesinin psikolojik süreci basittir. İnanan kişi Tanrı'ya karşı sevgi geliştirdiği zaman doğal olarak sevdiğimiz şeylere yoğunlaştığımız için zihni Tanrı'ya odaklanır. Bu nedenle zihnimizi Tanrı üstünde yoğunlaştırdığımız zaman Gita'nın Daivi Sampat, kutsal nitelikler diye adlandırdığı nitelikleri özümseriz. Yüreğin arılığı, duyuların kontrolü, öfkenin yokluğu, kararsız olmama, sakinlik, Tanrı'yı gerçekten seven bir insanın kasten bunlar için çabalamadan kazandığı kutsal niteliklerden bazılarıdır. Başka bir deyişle zihin kontrolünü kendiliğinden kazanır. 30. En kolay ve en emin zihin kontrolü yöntemi. Zihni kontrol etme yöntemleri hakkında birkaç şey söyledik. Fakat bir gerçek tekrarlanmaya değer. Ve bu gerçeği Sri Ramakrishna ve Kutsal Anne önemli vurgulamıştır. Sri Ramakrishna şöyle öğretiyor. Zihinleri duyu nesnelerine bağlı olan insanlar için en iyisi bu ikilikçi tavrı geliştirmek ve Narada Pancaratra'da buyurulduğu gibi Tanrı'nın ismini yüksek sesle söylemektir. Başka bir seferinde bir müridine şöyle demiştir. Kendini adama yolu aracılığıyla incelikli duyular doğal bir şekilde kontrol altına alınırlar. Yüreğinde ilahi sevgi büyüdükçe duyusal zevkler gittikçe daha sönükleşir. Bedensel zevkler çocuklarının öldüğü gün karıyla kocayı cezbedebilir mi? Mürid, fakat ben Tanrı'yı sevmeyi öğrenmedim. Sri Ramakrishna, sürekli onun adını an. Bu tüm günahları, şehveti ve öfkeyi temizler ve bedensel zevkler için duyulan tüm arzular kaybolur. Mürid, fakat ben onun isminden bir haz almıyorum. Sri Ramakrishna, o zaman özlem dolu bir yürekle sana onun isminden tat almayı öğretmesi için dua et. Hiç şüphesiz duanı ihsan edecektir. Senin isminden hiç haz almıyorum. Eğer hezeyanlı bir hasta tüm yemek zevkini kaybederse yaşamından ümit kesebilirsin. Fakat yemekten biraz da olsa zevk alıyorsa iyileşeceğini umabilirsin. Ve ben de diyorum ki onun isminden zevk al. Durga, Krishna, Shiva, her isim olur ve her gün onun ismini anmak seni daha çok cezbediyor ve bunda daha büyük sevinç buluyorsan artık korkmana gerek yok. Hezeyan tedavi edilmelidir. O zaman onun lütfunu kesinlikle alırsın. Aynı gerçeği Kutsal Anne'nin yaşamı ve öğretisinde de aynı derecede güçlü bir şekilde görüyoruz. Anne yatağının üstünde oturuyordu. Mürit ona bağlı olanların yazdığı mektupları okuyordu. Mektuplarda zihin kontrol edilemez vesaire türü ifadeler vardı. Kutsal anne bunları dinledi ve canlı bir sesle şöyle dedi. Günde 15-20 bin kez Tanrı'nın ismi tekrarlanırsa zihin sabitleşir. Bu gerçekten böyledir. Ben kendim denedim. Önce bunu uygulasınlar. Eğer başarısız olurlarsa şikayet etsinler. Japon kendini adayarak uygulanmalıdır fakat bu yapılmıyor. Onlar hiçbir şey yapmazlar. Onlar sadece neden başaramıyorum diyerek şikayet ederler. Kutsal Anne'nin açıkladığından daha kolay ve daha etkili bir zihin kontrolü yöntemi bilinmiyor. Fakat kişinin bunu kabul etmesi ve uygulaması için yüreğinin temiz olması gerekir. Kutsal Anne'nin bu sözlerini kendimiz deneyelim ve yaşantımızda bunların doğrulanıp doğrulanmadığını görelim. Fakat yeni başlayan birinin günde 20 bin kez Tanrı'nın ismini tekrarlamasının tavsiye edilmediği uyarısı yapılmalıdır. Kişi mütevazi bir şekilde başlamalı ve gurunun rehberliği altında yavaş yavaş bu sayıyı artırmalıdır. En önemlisi bir şeyi yapmaya doğru yönde başlamaktır. Tanrı'ya her gün belli saatlerde iyi niyet ve zihin aralığı, zihin kontrolüyle aynıdır. İçin içten dua etmenin çok faydası vardır. Sri Ramakrishna içten duaların yanıtlandığını söyler. Dua çalışmamız yoğunlaştıkça bir sonuç ortaya çıkar. Yavaş yavaş duamızın karakterinin değiştiğini fark ederiz. Nesne merkezli olmaktan çok Tanrı merkezli olmaya başlar. Tanrı'dan istediğimiz şeyden çok Tanrı'nın kendisiyle ilgilenmeye başlarız. İstemek Tanrı sevgisine dönüşmüştür. Zihin kontrolündeki en önemli unsur bu Tanrı sevgisidir. Başlangıçta bu sevgi yüreğimizde yok gibidir ya da oradaysa da çok silik görünür. Fakat çeşitli yöntemlerle kutsal arkadaşlık, Tanrı'nın ismini tekrarlama, azizlerin yaşamlarını ve öğretilerini inceleme, ayinle ibadet, bu sevgi içimizde yavaş yavaş büyüyebilir. Bu içimizde kuvvetli bir güç haline gelince zihnin kontrol edilmemesine neden olan karşıt içsel güçlerin kolayca hakkından geliriz. Kişinin hayatında zihnin kendiliğinden yüce sevgisinin nesnesine doğru çekildiği bir zaman gelir. Böyle bir zihin durumunda saadet yaşanır. Bu durum daimi hale gelince otomatikman kontrollü bir zihin haline ulaşırız. Böylelikle zihnin nasıl kontrol edileceğine dair soruya verilecek en tam yanıt şudur: Tanrı'yı sevin. Fakat eğer Tanrı'ya inanmıyorsanız o zaman kendinize inanın. İradenizi çalıştırın ve kendi çabanızla gunaları aşın. Bu yolla zihninizin kontrolünü de kazanırsınız. Her durumda inanan kadar inanmayan için de zihni kontrol etmenin bir yolu her zaman açıktır. Yaşamda kontrollü bir zihin halinden daha büyük bir saadet yoktur. Bunu kazanmak için elimizden geleni yapalım. Zira bu bizi en büyük saadete götürecektir. Özet. Zihin kontrolü kahraman insanlar için bile her zaman zor bir iş olmuştur. Fakat imkansız değildir. İyi açıklanmış yöntemler vardır. Zihin kontrolünün tüm gizini Sri Krishna iki sözcük, Abhyasa ve Vairagya, çalışma ve hislere kapılmama ile vermiştir. Bu iki bilgi sistemini yaşamımızın akışına sokmak için, zihni kontrol etmek için güçlü bir irade geliştirmeliyiz. Zihnimizin doğasını anlamalıyız. Belli teknikleri öğrenmeli ve uygulamalıyız. İradeyi güçlendirmek için zevk güdülerimizi alt etmeli ve zihin kontrolünün neyi içerdiğini anlamalıyız. Hindu görüş açısından zihnin doğası The Complete Works of Swami Vivekananda'da açıklanmıştır. Zihnimizi kontrol edebilmek için bu işimizi gereksiz yere zorlaştırmamayı bilmeliyiz. Zihin kontrolü kişisel bir iştir. Zihin kontrolünün amacı ilahi olanla mutlak birliktir. Bunun için ödenecek hiçbir bedel çok büyük olamaz. Zihin kontrolüne yönelten sistemleri etkili bir şekilde uygulayabilmek için uygun bir içsel atmosfere gereksinimimiz vardır. Bu yaşamın belli hallerini kaçınılmaz kabul etme kapasitesini içerir. Zihni kontrol etmek için iki dizi içsel disipline ihtiyacımız vardır. Biri zihne sağlıklı bir genel yön vermek için, diğeri de bizi acil durumlarda korumak için. Zihin ne kadar arıysa kontrolü o kadar kolaydır. Bu nedenle zihnin arınması için uygulamalar yapmalıyız. Amacımız içsel doğamızda sattvayı üstün kılmak ve sonra onu arıtarak sattvayı aşmaktır. Bunu yapmanın en kolay yöntemi kutsal bir arkadaşlık kurmaktır. Patanjali'nin öğrettiği yoga sistemlerine Vedanta sistemleri de eklenebilir. Yoga uygulamasının yanı sıra ayırım yapma da yapılmalıdır. O zaman zihni terbiye edebiliriz. Zihin terbiye edilince duyular duyu nesneleriyle temasa girmemek fakat zihne itaat etmek üzere eğitilirler. O zaman Pratyahara'ya ulaşılır. Ana sistemlerin etkili bir şekilde uygulanmasına yardım eden belli önlemlere dikkat edilmelidir. Bu önlemler şunlardır: İnsan ilişkilerimizi düzenli tutmak, Zihne sağlıklı bir meşguliyet kazandırmak, hayal gücünü doğru kullanmak ve ümitsizliğe karşı önlem almak. Zihin kontrolüne meditasyonun büyük yardımı vardır. Meditasyona da zihin kontrolünün. Patlayıcı içsel durumlar yaşarken acil frenine basmak için Patanjali'nin öğretisi şudur. Karşıt düşünceler düşünün. Aralıksız Tanrı'nın ismini tekrar edin ve Tanrı'nın yardımına sığının. Sistemli düşünce ve kontrolü zihin kontrolünde büyük bir gizdir. Bilinçaltını kontrol etmeden zihin kontrol edilemez. Bilinçaltı içine kutsal düşünceler akıtılarak ve pranayama ve bhakti'nin de içinde olduğu diğer sistemler uygulanarak kontrol edilebilir. Bunlar kişideki görünmeyen ruhsal güç olan kundalini'yi uyandırır. Zararlı hayal gücüne dikkat etmeliyiz. Bu an için gerçekten ahlaklı olarak ve sonraki an, daha sonraki an vesaire için ahlaklı olarak böyle bir olasılığa karşı önlem alabiliriz. İnananların zihin kontrolünde bir avantajı vardır. Zihni kontrol etmenin en kolay, en emin yolu Tanrı sevgisidir. Tanrı'ya inanmayanlar kendi çabalarıyla gunaları aşarak zihni kontrol edebilirler. Zihin kontrolü değerlidir çünkü en yüksek saadete götürür, yani aydınlanmış varoluş haline. Tözlük. Arjuna. Hint destanı Mahabharata'nın baş kahramanı ve Sri Krishna'nın müridi. Sri Krishna, Kuruksetra savaş alanında Bhagavad Gita'yı ona öğretmiştir. Atman. Vedanta felsefesinde öz ya da ruhu belirten bir terim. Aynı zamanda ikilikçi, olmayan, Advaita, Vedanta'ya göre bireysel ruhla bir olan, en yüce ruhu, Brahman, ima eder. Atharva Veda. Hinduların en kutsal kitapları olan dört Veda'dan biri. Diğer üçü Rig, Sama, Yajur. Avidya. Vedanta felsefesinde bireysel ya da evrensel ilk cehaleti belirten bir terim. İkilikçi olmayan Vedanta'ya göre çeşitliliğin algılanmasının sorumlusu budur. Bu cehaletin başlangıcı bulunamaz. Fakat öz bilgisi kazanıldığı zaman kişi için son bulur. Bhagavad Gita. Mahabharata'nın Bhishma Parvası'nda ortaya çıkan ünlü bir Hindu kutsal metni. Bhagavan. Evrenin efendisi, aynı zamanda büyük öğretmenlerin ve olağanüstü ruhsal özellikleri olan insanların adlarının önünde onur ünvanı olarak da kullanılır. Bhakti, Tanrı'ya bağlılık, kendine adama, sadakat ve inanç. Bhikhu, dindar bir dilenci, genellikle Budist bir keşiş için kullanılır. Brahma, Hindu üçlü inancının yaratıcı tanrısı, diğer ikisi Vishnu ve Shiva'dır. Brahman, mutlak olan, ikilikçi olmayan Vedanta'nın yüce gerçekliği. Bakınız Atman. Kutsal Anne. Sri Ramakrishna'nın kutsal eşi, Sri Sarada Devi, 1853-1920. İda, omurgadaki bir sinir akımı, yoga terminolojisinde. Bakınız Pingala ve Sushumna. Jnani, en yüksek gerçekliği kavramak için, İkilikçi olmayan bilgi yolunu ve ayrımcılığı izleyen. Krishna Sri. Tanrı'nın bir enkarnasyonu, bedenleşmiş hali. Hindi mitolojisinin kutlu bir kahramanı. Gözde Hindu ilahı ve Bhagavad Gita'yı öğreten dünya öğretmeni. Yaşamı ve edimleri Srimad Bhagavatam ve Mahabharata'da anlatılmıştır. Kundalini. Her bireyde uyuyan ve doğru ruhsal egzersizlerle uyandırılabilecek olan ruhsal enerji. Maharaj. Kelime anlamı büyük kral. Hindistan'daki keşişlere hitap ederken onurlandırmak için de kullanılır. Mantra. İlahi bir varlık için kutsal olan bir sözcük formülü ya da dua ve bu ilahi varlığın ses sembolü. Bu kendini adayarak ve saygıyla tekrarlanarak bu ilahi varlık ruhsal olarak kavranır. Maya. Vedanta felsefesinde gerçekliği engelleyen ve çeşitlilik evrenini ortaya çıkaran kozmik cehaleti belirten bir terim. Niyama. Kelime anlamı sakınma, kontrol. Yoga sistemlerinde niyama mükemmelliğe ulaşmanın 8 ana basamağının ikincisidir. Om. Tüm sözcüklerin en kutsalı, evrenin ortaya çıktığı sözcük. Hem kişisel tanrının hem de mutlak olanın sembolü. Om, Hindular için ölçüsüz bir ruhsal gücü olan en büyük mantradır. Patanjali. Hint felsefesinin altı sisteminden birinin, yoga felsefesinin kurucusu. Yoga Sutra'nın kutlu yazarı. Bazı bilgelere göre M.Ö. 150 yıllarında yayıldı. Pingala. Yoga terminolojisinde ima edilen omurgadaki bir sinir akımı. Bakınız Shushumna. Prakriti. İlk doğa, yaratılışın maddi temeli. Üç bağımsız güçten, guna, yani sattva, rajas ve tamastan oluşur. Rajasik. Rajas niteliğinin üstün olması. Bu terim kitapta açıklanmıştır. Raja Yoga. Dört kadim Hindu ruhsal sisteminden biri. Patanjali'ye atfedilen bu sistem zihin konsantrasyonu aracılığıyla en yüksek gerçeği kavrama yöntemleriyle uğraşır. Ramakrishna, Sri. İlahi bir enkarnasyon sayılan Hindistan'ın dünya öğretmeni. Milattan sonra 1836-1886. Rig Veda. Hinduların en kutsal kitabı olan dört Veda'dan biri. Sama Veda. Dört Veda'dan biri. Sanat Kumara. Hindu mitolojisindeki kutlu bir figür. Brahma'nın zihin halinde doğan dört oğlundan biri. Yaratıcı tanrı. Bunlar ruhsal kişiler sayılıyordu. Diğer üçü Sanaka, Sanatana ve Sanandana. Srimad Bhagavatam. Hinduların Sri Krishna'nın yaşamı ve öğretileriyle ilgili bir kutsal metni. Sushumna. Omurganın altından beyne doğru uzanan ve omurga boyunca akan bir sinir. Kundalini uyandığı zaman ruhsal enerji Sushumna aracılığıyla yükselir. Tamasik. Tamas niteliğinin üstün olması. Bu terim kitapta açıklanmıştır. Upanishadlar. Hinduların kutlu kutsal metinleri. Vedalar. Hinduların en kutsal metinleri. Hindu dininin ve felsefesinin nihai otoritesi. Vedanta. Kelime anlamı vedaları neticelendiren kısım ya da onların özü. Esas olarak Upanishadlarda Vyasa'ya atfedilen Bhagavad Gita ve Brahma Sutra'da irdelenen 6 Hint felsefesi sisteminden biri. Vivekananda Swami. Sri Ramakrishna'nın bir müridi. Vivekananda 1863-1902, 1890'lı yıllarda Vedanta'nın mesajını batıya taşıyan bir dünya öğretmeniydi. Vedanta vaazlarıyla Hint ulusunu da uyandırmış, birkaç şekilde Hint Rönesansı'na katkıda bulunmuştur. Yama. Kelime anlamı sakınma, kontrol etme, mani olma. Patanjali'nin öğrettiği gibi yogada başarıya götüren 8 basamaktan ilki. Yoga. Bireysel ruhun en yüce ruhla birliği. Bu terim aynı zamanda bu birliğe ulaşmanın yöntemlerini de belirtir. Yogi. En yüce ruhla birliğe götüren sistemleri uygulayan kişi. Böyle bir birliğe ulaşmış olan kişiyi de belirtir. Kitabın sonu. 8 Haziran 2005, sayfa 131.